Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Joel Kotkin'in The Human City, Urbanism for the Rest of Us adlı kitabı, kentleşme ve şehir planlama tartışmalarına eleştirel bir müdahale yapan araştırmaya dayalı bir kent incelemesidir. Kitap, güncel planlama anlayışında sık görülen yüksek bina, küçük konut ve yoğun nüfus modelinin herkesin isteklerine uygun olduğu varsayımını sorgular. Kotkin, özellikle ailelerin, orta gelir gruplarının ve yaşamının farklı evrelerindeki insanların daha geniş konutlara, mahalle bağlarına ve çeşitli yerleşim seçeneklerine ihtiyaç duyduğunu savunur. Yazar, yoğun merkezleri tümüyle reddetmez. Bunun yerine, büyük metropollerin çekiciliğini ve sorunlarını gelişmekte olan ülkelerdeki dev kentleri, küçük şehirleri, yenilenmiş mahalleleri ve banliyöleri birlikte değerlendirir. Temel amacı, şehirlerin yalnızca yatırım, ulaşım kapasitesi ya da sembolik prestij için değil, sıradan insanların uzun vadeli yaşam ihtiyaçları için tasarlanması gerektiğini göstermektir. Bu nedenle kitap, kentsel büyümenin tek bir ideal biçime indirgenemeyeceğini ileri süren, tartışmacı ama erişilebilir bir çalışmadır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, yoğun kent modelinin herkese uygun olduğu varsayımına itiraz. Kotkin'in ana hedefi, yüksek yoğunluklu kentleşmenin kaçınılmaz biçimde daha çağdaş, daha çevreci ve daha arzu edilir olduğu düşüncesidir. Bu yaklaşımda konut üretimi çoğu zaman yüksek katlı yapılar, küçük daireler ve toplu taşımaya yakın merkezler üzerinden tarif edilir. Yazar ise bu modelin belirli kesimler için cazip olabileceğini kabul eder. Fakat bunu toplumun tamamına yönelik bir reçete haline getirmenin hatalı olduğunu savunur. Özellikle çocuklu haneler, evden çalışma ya da bakım sorumluluğu taşıyanlar daha fazla alan ve istikrarlı bir mahalle çevresi arayabilir. Kitabın vurgusu, insanların konut tercihlerini yalnızca ideolojik kalıplar ya da planlama hedefleriyle açıklamaya karşı çıkar. Yaşam maliyeti, iş olanakları, güvenlik, okul erişimi, aile büyüklüğü ve kişisel alan gibi etkenler birlikte değerlendirilmelidir. Bu çerçeve, İstanbul gibi hızla yoğunlaşan şehirler açısından da anlamlı bir soruyu gündeme getirir. Merkezde konut artırmak gerekli olabilir, ancak her hane için yaşanabilir, çözüm yalnızca küçük apartman daireleri değildir. Kotkin'in itirazı yoğunluğa değil, yoğunluğun tek meşru şehir biçimi sayılmasına yöneliktir. İkinci olarak, aileler ve orta sınıf için konut seçeneği şehir politikasının merkezindedir. Kitap, şehirlerin başarısını yalnızca merkezdeki yatırım miktarı, lüks konut üretimi ya da kültürel canlılıkla ölçmenin yetersiz olduğunu ileri sürer. Kotkin'e göre sürdürülebilir bir kent düzeni, orta sınıfın barınabildiği, ailelerin yaşamını kurabildiği ve insanların gelirleriyle uyumlu seçenekler bulabildiği bir düzen olmalıdır. Bu bakış, konutun metrekare hesabının ötesine geçer. Bir evin yakınında okul, günlük ihtiyaçlara erişim, güvenli kamusal alan, ulaşılabilir iş imkanları ve topluluk hissi bulunması da önemlidir. Yazarın aile odaklı yaklaşımı her insanın aynı yaşam tarzını istediği iddiasına dayanmaz. Genç, bekar ve merkezde yaşamak isteyen kişiler için yoğun mahallelerin değerini teslim eder. Ancak bu kişilerin yaşam koşulları değiştiğinde şehirde kalabilmeleri için daha büyük ve erişilebilir konut türlerinin de var olması gerektiğini söyler. Aksi halde aileler ya çok pahalı merkezlerden ayrılır ya da çocuk sahibi olmayı ve yerleşik yaşam kurmayı erteler. Kotkin'in tartışması, konut arzının niceliği kadar niteliği ve çeşitliliğiyle de ilgilidir. Planlamanın görevi, tek bir tercih biçimini ödüllendirmek değil, farklı hanelerin kent içinde kalabilmesini mümkün kılmaktır. Üçüncü olarak, banyoları reddetmek yerine akıllı ve yaşanabilir hale getirmek. Kotkin, banyo kavramını plansız yayılma, otomobil bağımlılığı ve toplumsal kopuşla özdeşleştiren yaygın anlatıya karşı çıkar. Onun savunduğu şey, sınırsız ve denetimsiz saçılma değildir. Daha çok, teknolojiden, yerel hizmetlerden ve sürdürülebilir planlamadan yararlanan akıllı banyolar ile insan ölçekli küçük şehirlerdir. Bu yerleşimlerde konut alanları, iş imkanları, eğitim, alışveriş ve kamusal yaşam arasındaki ilişki güçlendirilebilir. Böylece insanlar her ihtiyaç için çok uzun mesafeler kat etmek zorunda kalmadan daha geniş yaşam alanlarına erişebilir. Kitap ayrıca banliyölerin sadece yatak kent olmadığını hatırlatır. İşlerin, girişimlerin ve ekonomik faaliyetin önemli bir bölümü de merkez dışındaki alanlarda gelişebilir. Bu tespit, kent politikasını tek bir merkezi parlatmak yerine çok odaklı bir bölgesel yapı kurmaya çağırır. Türkiye bağlamında, büyük şehirlerin çevresindeki yeni yerleşimlerin yalnızca konut deposu olarak kurulması yerine okul, sağlık, istihdam, yeşil alan ve düzenli ulaşım bakımından bütüncül düşünülmesi bu tartışmayla ilişkilendirilebilir. Kotkin'in önerisi, banliyoyu romantikleştirmek değildir. Esas öneri, insanların fiilen seçtiği yaşam biçimlerini görmezden gelmeyen, altyapısı güçlü ve aile yaşamına elverişli yerleşimler geliştirmektir. Dördüncü olarak, mega kentlerin cazibesiyle gündelik yaşam maliyetleri arasındaki gerilim, The Human City. Küresel metropollerin parlak yüzüyle gündelik yaşamda yarattıkları baskıları birlikte ele alır. Finans, teknoloji, kültür ve eğlence bakımından güçlü olan büyük merkezler, yetenekli çalışanları ve sermayeyi çekebilir. Ancak bu çekim, konut fiyatlarının yükselmesi, küçük konutların yaygınlaşması, uzun yolculuklar ve sınıfsal ayrışma gibi sonuçlarla yan yana ilerleyebilir. Kotkin, küresel şehirlerin gösterişli bölgelerine odaklanan planlama ve medya anlatılarının, geniş nüfus kesimlerinin barınma deneyimini yeterince hesaba katmadığını düşünür. Bu nedenle megakent değerlendirmesinde temel soru, merkezin ne kadar çekici olduğu değil, farklı gelir düzeylerinden insanların orada kalıcı bir hayat kurup kuramadığıdır. Yazarın Singapur üzerine yaptığı araştırmalardan hareketle yoğun şehirlerin iyi yönetim, düzenli altyapı ve etkili konut politikalarıyla bazı sorunları hafifletebileceğini kabul ettiği anlaşılır. Buna rağmen başarılı bir yoğun kent örneğinin bütün toplumlar için zorunlu model sayılmasına karşıdır. Kitap böylece yoğunluğun teknik bir hedef değil, sosyal sonuçları olan bir tercih olduğunu hatırlatır. Kent kararları alınırken kira düzeyleri, hani büyüklükleri, çocukların ihtiyaçları ve iş ile ev arasındaki mesafe gibi somut ölçütlerin hesaba katılması gerektiğini savunur. Son olarak, tek merkezli şehir ideali yerine yaşam evrelerine göre çoğul yerleşim düzeni, Kotkin'in olumlu önerisi kent ve kır arasında keskin bir karşıtlık kurmaktan çok. Yerleşim seçeneklerini çoğaltmaktır. İnsanların tercihleri zaman içinde değişir. Eğitim ya da kariyerinin başındaki bir kişi, merkezde küçük bir ev ve yoğun sosyal yaşam isteyebilir. Çocuklu bir hane daha geniş konut, yakın okul ve açık alan arayabilir. İleri yaştaki insanlar ise sağlık hizmetlerine, yürünebilir çevreye ve ailelerine yakınlığa öncelik verebilir. Kitaba göre iyi şehircilik. Bu değişimleri tek bir konut standardına zorlamak yerine farklı mahalleler, küçük şehirler, merkez içi yerleşim alanları ve banliyöler arasında geçiş imkanı sağlar. Bu yaklaşım, kentsel politikanın demografik eğilimleri dikkatle izlemesini gerektirir. Sadece kısa vadeli talebe göre inşa edilen küçük ve pahalı konutlar, gelecekte farklı hane türleri için yetersiz kalabilir. Kotkin'in çoğulculuk çağrısı, planlamacıların kamusal yararı tek bir estetik veya ideolojik şehir görüntüsüyle tanımlamamasını ister. Yüksek yoğunluk, düşük yoğunluk, yenilenmiş mahalle ve küçük kent doğru koşullarda aynı bölgesel sistemin tamamlayıcı parçaları olabilir. Kitabın ayırt edici yönü, bu çeşitliliği geçici bir uzlaşma olarak değil, insan ihtiyaçlarına cevap veren şehirlerin temel şartı olarak görmesidir. Sonuç olarak, The Human City, kentleşme konusunda yerleşik kabulleri sorgulamak isteyen şehir plancıları, yerel yöneticiler, mimarlık ve sosyoloji öğrencileri, konut politikası ile ilgilenenler ve büyük şehirlerde yaşam maliyetini deneyimleyen okurlar için değerli bir tartışma zemini sunar. Kitaptan alınabilecek pratik fayda, konut ve ulaşım kararlarına yalnızca yoğunluk hedefi üzerinden bakmamak, hane yapısını, erişilebilirliği, yaşam evrelerini ve yerel ekonomik imkanları birlikte değerlendirmektir. Entelektüel katkısı ise, banliyö ile kent merkezi arasındaki tartışmayı basit bir iyi ve kötü karşıtlığından çıkarmasıdır, Kotkin. Yoğun şehirlerin avantajlarını tümüyle reddetmez. Fakat bunların çoğu insan için yeterli bir yaşam modeli olduğu iddiasını kanıtlanması gereken bir önerme olarak ele alır. Benzer şehircilik kitaplarının bir kısmı yoğunluk, toplu taşıma ve merkezileşmeyi güçlü normatif idealler şeklinde sunarken, bu çalışma tercih çeşitliliğini ve ailelerin gündelik koşullarını daha fazla öne çıkarır. Bu yönüyle açıkça tartışmalı bir konum alır ve okurun veriler, değerler ve planlama öncelikleri arasındaki ilişkiyi sorgulamasını ister. Kitap, her şehir için hazır bir plan vermez. Bunun yerine şehirlerin kimin için inşa edildiği sorusunu canlı tutar. Bu da onu tek tip kentsel gelecek anlatılarına eleştirel mesafeyle yaklaşmak isteyenler için ayırt edici bir kaynak haline getirir. Destek olmak isterseniz, Joel Kotkin kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.